Ayrım 35, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 465. 35. Kısım. 12 Haziran Cuma günü Cape Town'da hava açık ama serindi. Sabahın erken saatlerinde denizden gelen sis artık dağılmıştı. Güney kutbuna kış gelmek üzereydi. Yün şapkalı ve kalın ceketli birçok Afrikalı işe gitmek üzere yola koyulmuştu bile. Nelson Mandela Cape Town'a bir gün önce gelmişti. Şafakla beraber uyandığında önünde uzanan günü düşündü. Robben adasında tutuklu bulunduğu yıllarda böyle bir alışkanlık geliştirmişti. Derin bir sessizliğe gömüldü. Çoğu acı dolu anılar olmasına karşın sonunda büyük bir zafer kazanmıştı. Artık yaşlanmıştı, 70 yaşındaydı. Zamanı sınırlıydı, sonsuza değin yaşamayacaktı. Ama yine de daha birkaç yıl yaşamak zorundaydı. Ülkesi zor ve acı dolu dönemler geçirirken Başkan de Klerk'la el ele vermiş ve Güney Afrika'nın ırkçı sisteminden sonsuza kadar arınması için ellerinden geleni yapmaya başlamışlardı. Kara kıtadaki son sömürgecilik de çökertilecekti. Bu hedefe ulaştıktan sonra da kendilerini emekliye ayırabilir, hatta ölebilirlerdi de. Ama hala yaşama karşı büyük bir açlık vardı içinde. Her şeyi görmek istiyor, siyah nüfusun aşağılanma ve boyun eğmeyle geçen yüzlerce yıldan sonra özgürlüklerine kavuşmalarına tanık olmak istiyordu. Bunun zorlu bir yol olduğunun farkındaydı. Zulüm ve baskı Afrikalıların ruhlarına kök salmıştı. Nelson Mandela Güney Afrika'nın ilk zenci başkanı olarak seçileceğinin farkındaydı. Bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordu ve geri çekilmeye hiç niyeti yoktu. Yolum çok uzun diye geçirdiği içinden, yaşamının büyük bir bölümünü hapiste geçiren bir adam için önünde uzanan yol gerçekten de çok uzundu. Bu düşüncesine gülümsedi ama sonra yeniden ciddileşti. Bir hafta önce Başkan de Klerk'ın kendisine söylediklerini hatırladı. Ülkede kaos yaratmak ve bir iç savaş çıkarmak için bir grup beyaz Güney Afrikalı kendisini öldürmek için planlar yapıyordu. Bu gerçek olabilir mi diye geçirdiği içinden, ülkede birçok fanatik beyaz olduğunu biliyordu. Zencilerden nefret eden, onları ruhları olmayan hayvanlar gibi gören beyazlar vardı. Ama cinayetin gerçekten de bir çözüm olabileceğine inanıyorlar mıydı? Gözleri nefretten bu denli dönmüş olabilir miydi? Yoksa korkuyorlar mıydı? Eski Güney Afrika'ya dönmekten mi korkuyorlardı? Kendilerinin azınlıkta olduklarını göremiyorlar mıydı? Ancak bir avuç insanı etkileyebilecek bir güce sahip olduklarının farkında değil miydiler? Ama öyle olsa bile geleceği, ülkenin, çocukların geleceğini kan gölünde yok etmek mi istiyorlardı? Nelson Mandela başını salladı. Bunun doğru olabileceğine inanmakta zorlanıyordu. De Klerk ya abartıyordu ya da kendisine yanlış bilgi verilmişti. Nelson Mandela başına gelebileceklerden kesinlikle korkmuyordu. Sikozi tısı iki perşembe akşamı Cape Town'a geldi. Ama Nelson Mandela'nın tersine onun gelişini kimse fark etmedi. Johannesburg'dan otobüsle gelmiş, dikkatleri çekmeden Cape Town'da otobüsten inmiş ve karanlığın içine dalmıştı. Geceyi sokakta geçirdi, Trafalgar Parkı'nda yattı. Şafak'la birlikte Nelson Mandela ile hemen hemen aynı anda uyanmış, yokuşu tırmanarak önceden belirlenen yere gitmişti. Her şey haritaya ve Hammans Kral'da Franz Mala'nın verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleşiyordu. Arkasında böylesine güçlü kişilerin olmasından çok memnundu. Etrafta kimseler yoktu. Burası piknik için elverişli bir yer değildi. 350 metre yüksekliğindeki tepeye uzanan yol yokuşun diğer tarafındaydı. Sikozi tısı iki kaçarken hiçbir zaman araba kullanmazdı. Yürümeyi her zaman çok daha özgürce bulurdu. Bu işte biter bitmez yürüyerek tepeden aşağı inecek ve Nelson Mandela'nın ölümünün intikamını almak için çırpınan kalabalığın arasına karışıp gidecekti. Nelson Mandela'yı öldüreceğini biliyordu. Franz Malan suikastin nerede ve ne zaman olacağını söylediğinde bunu anlamıştı. Gazetelerden Nelson Mandela'nın 12 Haziran günü öğleden sonra Greenpoint Stadyumunda konuşacağını öğrenmişti. 700 metre ötesindeki oval sahaya baktı. Bu mesafe onu hiç endişelendirmiyordu. Teleskop ve uzun menzilli silahıyla görevi yerine getirecekti. Hedefinin Nelson Mandela olduğunu öğrendiğinde tepki vermemişti. İlk düşüncesi bu işi kendi yöntemleriyle halletmek olmuştu. Bu çılgın beyazlar eğer ülkede gerçekten de bir kaos yaratmak istiyorlarsa öncelikle Nelson Mandela'dan kurtulmaları gerekiyordu. Konuştuğu sürece zenciler özgüvenlerini kazanıyorlardı. O olmazsa ülkede bir belirsizlik söz konusu olacaktı. Mandela'nın halefi falan yoktu. Sikozi Tsiki'ye göre bu kişisel bir hatanın düzeltilmesi için karşısına çıkan bir fırsattı. Aslında onu Afrika Ulusal Kongresi'nden Nelson Mandela atmamıştı. Ama o kongrenin tek lider olduğuna göre ister istemez bu olaydan sorumlu olan tek kişiydi. Sikozi Tsiki saatine baktı. Artık beklemekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Georg Shepherds'la müfettiş Bostlap'ın uçağı cuma sabahı saat 10'da Cape Town'ın dışındaki Malan Havaalanı'na indi. Gece yarısından beri Sikozi Tsiki'nin kimliğini öğrenmeye çalıştıklarından her ikisi de çok yorgun ve uykusuzdu. Diğer dedektifleri yataklarından kaldırmışlar, polis kayıtlarını denetleyen bilgisayar operatörleri pijamalarının üstüne ceketlerini geçirerek merkeze gelmişlerdi. Ne var ki havaalanına gitme zamanı geldiğinde elleri bomboştu. Sikozi Tsiki kayıtlarda olmadığı gibi onun hakkında bir şey bilen de yoktu. Johannesburg'un hemen dışındaki Jan Smuts Havaalanı'na gitmek için 7.30'da yola koyulmuşlardı. Yolculuk sırasında bir strateji oluşturmakta zorlanmışlardı. Sikozi Tsiki adındaki bu adamı durdurma şanslarının son derece kısıtlı olduğunu, hatta olanaksız olduğunun farkındaydılar. Adamın neye benzediğini, nasıl biri olduğunu bilmiyorlardı. Kısacası onun hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Cape Town'a iner inmez Shepherds hiç zaman yitirmeden Nelson Mandela'nın o gün öğleden sonra yapacağı konuşmayı iptal etmesi için kendisini ikna etmeye çalışmasını rica etmek için Başkan de Klerk'ı aradı. Başkanla bağlantı kurması 15 dakika sürdü. Georg Shepherds başkana o gece olanları kısaca özetledi. Ne var ki başkan soğuk bir ifadeyle önerisini geri çevirerek Mandela'nın asla konuşmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Ayrıca daha önce de yanlış duyumlar almışlardı. Yine aynı şey olabilirdi. Mandela korumalarının sayısını arttırmayı kabul etmişti. Başkanın bu aşamada yapacağı fazla bir şey yoktu. Konuşma bittiğinde Shepherds başkanın Nelson Mandela'yı öldürülmekten kurtaracak bir hazırlığı olmadığı duygusuna kapıldı. Böyle bir şey olabilir mi diye geçirdi içinden. Başkanın konumunu yanlış mı değerlendiriyorum? Başkan de Klerk'ı bir türlü kafasından atamıyordu. Borslap'ın yanına gitti. Arabaya binerek 3 saat sonra Nelson Mandela'nın konuşacağı Greenpoint Stadyumuna doğru yola koyuldular. 3 saat yeterli değil dedi Borslap. Bu kadar kısa zamanda ne yapabiliriz ki? Başarılı olmak zorundayız dedi Shepherds. Bu kadar basit işte, o adamı durdurmalıyız. Ya da Mandela'yı dedi Borslap. Başka bir olasılık olduğunu sanmıyorum. Bu söz konusu bile değil dedi Shepherds. Saat 2'de platforma çıkacak. De Klerk konuyu ona açıp yalvarmak istemedi. Kapıda kimliklerini gösterip stadyumdan içeri girdiler. Podyum yerine yerleştirilmişti. Afrika Ulusal Kongresi'nin bayrakları ve flamaları asılmıştı. Müzisyenlerle dansçılar podyumdaki yerlerini almaya başlamışlardı. Langa, Guguletu ve Nyanga kentlerinden gelen izleyiciler stadyuma girmeye başlamışlardı. Stadyuma giren izleyiciler müzikle karşılanıyordu. Politik toplantılar onlar için aynı zamanda festival anlamına da geliyordu. Shepherds'la Borslap podyumda durarak birbirlerine baktılar. ''Çok önemli bir sorunun yanıtını bulmak zorundayız.'' dedi Borslap. ''Bir suikast planıyla mı yoksa daha sonra kaçacak bir kişiyle mi ilgilenmeliyiz?'' Sonuncuyla dedi Shepherds, bundan emin olabiliriz. Kendi yaşamından vazgeçmeye hazır olan bir katil çok tehlikelidir. Çünkü onun neler yapabileceğini kestirmek olanaksızdır. Ama tam hedefe ateş edemeyebilir. Böyle bir tehlike de söz konusu. Mandela'yı ateş ettikten sonra kaçacak bir adamın peşindeyiz. Silah kullanacağını nereden biliyoruz diye sordu Borslap. Shepherds şaşkınlık ve tedirginlik karışımı bir bakış fırlattı. ''Başka ne kullanabilir ki?'' diye sordu. ''Yakından kullanılacak bıçak katilin yakalanıp linç edilmesi anlamına gelir.'' Borslap başını salladı. ''Birçok seçeneği var.'' dedi. ''Etrafına bir baksana. Damı ya da boş radyo odasını kullanabilir. Stadyumun dışında bir yer seçebilir kendisine.'' Borslap stadyumdan yaklaşık yarım kilometre ötedeki Signal Tepesi'ni gösterdi. ''Birçok seçeneği var.'' diye yineledi. ''Hem de gereğinden fazla.'' ''Yine de onu durdurmalıyız.'' dedi Shepherds. Her ikisi de bu sözlerin ne anlama geldiğinin farkındaydı. İşi şansa bırakmaya zorlanıyorlardı. Her olasılığı araştırmak olanaksızdı. Shepherds 10 olasılıktan ancak birini araştırabileceklerini düşünürken, Borslap biraz daha fazlasının söz konusu olabileceğini düşünüyordu. 2 saat ve 35 dakikamız var dedi Shepherds. Mandela zamanında gelirse suikastçının işi erteleyeceğini sanmam. Shepherds deneyimli 10 polis memurunun kendisine yardım etmesini istemişti. Polisler genç bir çavuşun emrindeydiler. İşimiz oldukça basit dedi Shepherds. Bu stadyumu tepeden tırnağa araştırmak için yalnızca 1-2 saatimiz var. Silahlı bir adam arıyoruz. Zenci ve çok tehlikeli. Onu etkisiz hale getirmeliyiz. Eğer mümkünse öldürmeyelim ama başka bir seçeneğimizin olmadığına karar verirsek ancak o zaman öldürelim. Hepsi bu kadar mı diye sordu genç çavuş şaşkınlıkla Shepherds konuşmasını tamamladığında. Adamın nasıl biri olduğunu söylemeyecek misiniz? Bunları tartışmak için zamanımız yok diye araya girdi Borslap. Garip davrandığını düşündüğünüz herkesi tutuklayın ya da olmaması gereken bir yerde olduğuna karar verdiğiniz herkesi. Tutuklananların doğru kişi olup olmadıklarıyla daha sonra ilgileniriz. Ama hiç olmazsa bir ipucu falan verin diye ısrar etti çavuş. 10 polis de onu desteklercesine bir şeyler mırıldandılar. Ne yazık ki bilmiyoruz dedi Shepherd sinirlendiğini fark ederek. Stadyumu bölümlere ayıralım ve hemen işe başlayalım. Temizlikçilerin dolaplarını, boş depo odalarını, damın etrafını ve kirişleri kontrol ettiler. Shepherd stadyumdan çıkarak Western Boulevard'ını geçip tepeyi tırmanmaya başladı. 200 metre tırmandıktan sonra durdu. Bulunduğu yerle stadyum arasındaki mesafe ona çok fazla gelmişti. Yetenekli bir suikastçı bile stadyumdan bu kadar uzaktan ateş edemezdi. Ter içinde ve soluk soluğa kalmış bir halde Greenpoint stadyumuna geri döndü. Sikozitisi 2 saklandığı çalıların arasından onu görmüş ve onu stadyumun bulunduğu alanı denetleyen güvenlik elemanlarından biri sanmıştı. Hiç şaşırmamıştı, böylesi bir denetimi bekliyordu. Çevrenin aranmasında köpek kullanmalarından korkuyordu. Ancak tepeye tırmanan adam yalnızdı. Sikozitisi 2 parmağı susturuculu tabancasında tetikte beklemişti. Adam tepeye çıkmadan yarı yolda geri dönünce Sikozitisi 2 her şeyin yolunda gideceğini anlamıştı. Nelson Mandela'nın yalnızca birkaç saati kalmıştı. İnsanlar akın akın stadyuma gidiyordu. Shepherds'la Borslap kalabalığın arasında güçlükle ilerleyebiliyorlardı. Davullar çalıyor, insanlar şarkı söyleyip dans ediyorlardı. Shepherds başarısız olabileceklerini düşünmek bile istemiyordu. Jan Klein'ın Nelson Mandela'yı öldürmek için tuttuğu kiralık katili ne olursa olsun bulmaları gerekiyordu. Mandela'nın stadyuma gelmesine yarım saat kala Shepherds iyice panik içine girmişti. Borslap onu sakinleştirmeye çalıştı. ''Adamı bulamadık'' dedi Borslap. ''Araştırmayı sürdürmek için fazla zamanımız kalmadı. Nereyi araştırmamız gerektiğini sormalıyız kendimize.'' Çevresine bakındı, bakışları stadyumun dışındaki tepeye takıldı. ''Az önce oradaydım'' dedi Shepherds. ''Ne gördün?'' diye sordu Borslap. ''Hiçbir şey'' diye karşılık verdi Shepherds. Borslap düşünceli bir tavırla başını salladı. Katili iş işten geçtikten sonra bulabileceklerini düşünmeye başlamıştı. Yoğun kalabalık onları ileriye ve geriye iteleyip duruyordu. ''Anlayamıyorum'' dedi Borslap. ''Orası çok uzak'' dedi Shepherds. Borslap soru sorarcasına baktı. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu. ''Çok uzak da ne demek?'' Shepherds öfke dolu bir sesle ''Hiç kimse bu kadar uzak mesafeden hedefe isabet ettiremez'' dedi. Borslap'ın Shepherds'ın hala stadyumun dışındaki tepeden söz ettiğini anlaması için bir süre geçmesi gerekmişti. Sonra birden ciddileşti. ''Bana tam olarak ne yaptığını anlat'' dedi tepeyi göstererek. ''Tepenin yarısına kadar çıktım, sonra da geri döndüm.'' ''Signal tepesinin doruğuna dek çıkmadın değil mi?'' ''Çok uzak olduğunu söyledim ya.'' ''Hiç de uzak değil'' dedi Borslap. ''Bir kilometreden fazla mesafeden hedefini vuran silahlar var artık. Bu söylediğim mesafe olsun olsun 800 metre, daha fazla değil.'' Shepherds ona şaşkınlıkla baktı. Tam o sırada da kalabalıktan çığlıklar yükseldi ve bunu davullar izledi. Nelson Mandela stadyuma gelmişti. Shepherds Mandela'nın kır saçlarını, gülümseyen yüzünü gördü. Kalabalığa el sallıyordu. ''Haydi'' diye haykırdı Borslap. ''Eğer katil buradaysa mutlaka o tepede bir yerlerde olmalı.'' Sikozitisi 2 teleskopu sayesinde Nelson Mandela'yı çok yakından görebiliyordu. Arabasından inmiş stadyumun girişine doğru gidiyordu. Sikozitisi iki Mandela'nın yalnızca birkaç tane koruması olduğunu gördü. Kır saçlı adamın çevresinde olağan dışı bir şeyler yoktu. Silahını gözden geçirdi ve özenle seçtiği yere oturarak pozisyonunu aldı. İnce ve hafif bir metalden bir ayaklık yaptırtmıştı. Bu kendi icadıydı ve silahlarına gereksinimi olan desteği veriyordu. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Güneş beklenmedik sorunlar çıkartıp gözünü kamaştırmayacaktı. Gölge, yansıma ve göz kamaştıracak bir parlaklık yoktu. Bulunduğu yerde kimseler yoktu. Silahı ve çevresinde uçuşan birkaç kuşun dışında yalnızdı. 5 dakikası daha vardı. Yarım kilometre ötede olmasına karşın stadyumun coşkusu bulunduğu yere kadar geliyordu. Silah sesini kimse duymayacak diye geçirdi içinden. 2 fişek vardı. Fişekler önünde mendilin üstünde duruyorlardı. Ama bunları kullanacağını sanmıyordu. Günün anısı olarak saklayabilirdi. Belki de bir gün onlardan bir muska yaptırırdı kendine. Böylece yaşamının geri kalanında şansı açık olurdu. Kendisini bekleyen parayı düşünmemeye çalıştı. Öncelikle bu görevi başarıyla tamamlamalıydı. Dürbünlü tüfeğini kaldırdı, uzağı gösteren mercekten baktı ve podyuma yaklaşan Nelson Mandela'yı izledi. Karşısına çıkacak ilk fırsatta ateş etmeye karar vermişti. İşi uzatmanın bir anlamı yoktu. Silahı kenara koydu, derin soluklar alarak omzunu rahatlatmaya çalıştı. Nabzını ölçtü, olağandı, her şey olağandı. Sonra yeniden silahını kaldırdı, dipçiyi sağ yanağına yerleştirdi ve sol gözünü kapadı. Nelson Mandela podyumun hemen kenarında duruyordu. Önünde ve yanında birkaç kişi vardı. Sonra da kalabalığın yanından uzaklaşarak mikrofona doğru gitti. Ellerini başının üstüne kaldırdı. Gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. Sikozitisi iki tetiği çekti. Ama kurşun hızla fırlamadan 1 saniye önce omzunda bir el hissetti. Sırtına doğru bir taş atıldı, şaşkınlıktan eli titredi. Tetikteki parmağını engelleyemedi, atışı yaptı. Ne var ki kurşun stadyuma değil ama ilerideki caddede park etmiş bir arabaya isabet etti. Sikozitisi iki arkasını döndü. Soluk soluğa kalmış 2 adam ona bakıyordu. Her ikisinin de elinde tabanca vardı. ''Silahını yere koy.'' dedi Borslap. ''Yavaşça ve dikkatle.'' Sikozitisi iki söylenileni yaptı. Başka seçeneği yoktu. Karşısındaki bu 2 beyaz adamın hiç çekinmeden ateş edebileceğini hissediyordu. Nerede hata yapmıştı? Bunlar da kimin nesiydi? ''Ellerini başının üstüne koy.'' dedi Borslap. Shepherds'a kelepçeleri uzatarak. Shepherds 1 adım atarak kelepçeleri Sikozitisi ikinin bileklerine geçirdi. ''Ayağa kalk.'' dedi Shepherds. Sikozitisi iki ayağa kalktı. ''Onu arabaya götür.'' dedi Shepherds. ''Ben de az sonra orada olacağım.'' Borslap Sikozitisi 2'yi arabaya doğru sürükledi. Shepherds stadyumdan gelen sesleri dinledi. Nelson Mandela'nın hoparlörlerden yükselen sesini duydu. Ses sanki dört bir yanından geliyor gibiydi. Ter içinde kalmıştı. Aradıkları adamı bulamayacaklarını hissettiğinde yüreğini kaplayan dehşeti hala hissediyordu. Rahatlama duygusu henüz tüm benliğini kaplamamıştı. Az önce olanların tarihsel açıdan büyük önemi bulunduğunu yeni yeni anlamaya başlamıştı. Kimsenin henüz bundan haberi yoktu. Eğer tepeye zamanında çıkamasaydılar, eğer adama attığı taş telaş ve panikten isabet etmeseydi, başka bir tarihi olay yaşanacaktı. Ve o olay tarih kitaplarında dipnottan çok daha önemli bir bölüm oluşturacak ve ülkenin kan gölüne dönüşmesine neden olacaktı. ''Ben de bir Afrikalıyım.'' diye geçirdi içinden. ''Bu çılgın insanları anlamam gerek. İstesem de, istemesem de onlar bugün benim düşmanlarım. Güney Afrika'nın geleceğinin alışkanlıklarını yeniden saptamalarını gerektireceğinin belki henüz farkında değiller. Birçoğu bunu hiçbir zaman başaramayacak. Onlar ülkenin kan ve ateş içinde yok olmasını yeğlerler. Ama bunu asla başaramayacaklar.'' Bakışlarını denize çevirdi. Bunu yaparken de Başkan de Klerk'a ne söyleyeceğini düşündü. Henrik Verwey'de rapor bekliyordu. Ayrıca Betsui'den Hood Park'ındaki eve de gitmesi gerekiyordu. O 2 kadını yeniden görmek için sabırsızlanıyordu. Sikozitisi 2'ye ne olacağını bilmiyordu. Bu müfettiş Borslap'ın sorunuydu. Silahla fişekleri yeniden kutularına koydu. Metal ayaklığı orada bıraktı. Birden mehtabın ışığı altında nehrin kıyısında yatan beyaz aslan geldi aklına. Judith'e Safari Park'a yeniden gitmelerini önerecekti. Belki de aslan hala oradaydı. Tepeden aşağı inerken derin düşüncelere dalmıştı. Bir şeyi daha önce bu denli açık seçik göremediğini fark etti. Mehtabın altında uzanmış beyaz aslanın sonunda kendisi için ne anlama geldiğini anlayabilmişti. Öncelikle o Güney Afrika'da doğan beyaz biri değildi. Her şeyden önce o bir Afrikalıydı. Son söz. Bu öykünün bazı bölümleri uzun zamandan beri bir kaosun eşiğinde olan Güney Afrika'da geçmektedir. Sosyal ayaklanmalar birçok kişinin göremediği bir felakete doğru sürüklemektedir ülkeyi. Öte yandan insan ülkedeki birçok umut verici olayı da göz ardı edememektedir. Irkçıların denetimindeki Güney Afrika İmparatorluğu yakın bir gelecekte çökecektir. Bu kitabın yazıldığı Haziran 1993'te Güney Afrika'da ilk kez yapılacak olan serbest seçimlerin tarihi 27 Nisan 1994 olarak saptanmıştır. Nelson Mandela'nın dediği gibi sonunda kıyıya ulaşıldı. Uzun dönemde sonucun ne olacağı önceden tahmin edilebilir. Tüm siyasi kehanetlere duyulan doğal kuşkulara karşın demokratik toplumun oluşması yasaların uygulanmasıyla gerçekleşecektir. Kısa dönemde sonuç belirsizdir. Zenci çoğunluğun anlaşılabilir sabırsızlığı ve beyaz azınlığın aktif direnişi yalnızca şiddeti artırır. Hiç kimse iç savaşın kaçınılmaz olduğunu söyleyemez. Birçok kişinin bazen farkında bile olmadan bu kitabın Güney Afrika bölümlerine katkısı olmuştur. Ivor Wilkins ile Hans Strydom'un Güney Afrika'da doğan Avrupalıların kapalı toplumu Broederbond'un arkasındaki gerçekleri ortaya çıkaran çalışmalarından yararlandığımı söylemeliyim. Graham Lee için Boer kültürüne ilişkin yazdıklarını okumak başlı başına bir serüven niteliğindeydi. Thomas Mofolo'nun öyküleri Afrika gelenekleriyle tinsel dünyaya ışık tuttu. Kişisel görüşleri ve deneyimleri çok yararlı ve önemli olan daha birçok kişi söz konusu. Her birinin adını teker teker saymadan onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu bir roman. Bu da karakterlerin ve yerlerin adlarının, zamanlamanın her zaman gerçek olmayacağı anlamına gelmektedir. Bir bütün olarak bu roman benim sorumluluğumdadır. Herhangi bir kusur ya da eksiklikten benim dışımda hiç kimse suçlanmamalıdır. Maputo, Mozambik, Haziran 1993. Henning Mankell. Kitabın sonu. 8 Temmuz 2011. Sayfa 478.